Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Beyin oldu mis gibi de kuvak kuvak kuvak kuvak kuvak. Ay ne olacak bizim sonumuz acaba? Dünden beri tümden delirmiş durumdayız. Oh baby, öyle şahane ki. Herkesin kafa gitti. Kimi çok sevinçli, kimi ne olacak lan şimdi ben anlamadım. Kimi gördünüz mü yaptığınızı diye suçlayacak birilerini arıyor. Ya bir dakika bir sakin olalım istersen sen. Her şeyden önce düşünülmesi gereken sadece tekrar. Evet, rica ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var. Açevay.com'da en fazla siyasi konuşan kim? Yelda Hanım. O zaman benim hakkım. Bağyanlar baylar. Yelda Hanım'la birlikteliğiniz başladı dedim mi ben size bağyanlar baylar. Başladı. Ne yapıyorum ben şimdi burada? Ha? Ne yapayım? Sakin olmak gerektiğini söylerim. Sakin olmak gerekiyor. Ne olup ne biteceğini görmek gerekiyor. Bir kere her şeyden önce maalesef çok tehlikeli bir monarşiye doğru ilerliyorduk. Ve o monarşiden bir sıyrılma, bir tepki durumu sandıkta kendisini gösterdi. Ama endişeli miydik? Evet, çok endişeli, çok enteresan, çok acayip şeyler oldu ya. 48 saat içerisinde öldük öldük dirildik arkadaş ya. Happy topu altı üstü seçilmiş birilerini seçmek için uğraşıp durduk yani netice itibariyle. Yalan mı? Yani demokrasi denilen şey zaten değil miydi? Seçilmiş birilerini seçiyoruz. Benim gönlüm hep bağımsızlardan yanaydı ama ben de yine gidip evet biraz tatlı sukurnazlığı yaptım o konuda. Yalan söylemiyorum. Gönlüm bağımsızdan yanayken gidip bir partiye oy verdim. Ay ne yapayım? Benim de küçük minik hesaplarım var. Ama bağımsızların olmasını isterim. Özellikle bir iki tane bağımsız vardı. Destek verdim ki onlardan bir tanesi Berkan Çelik. Umut ediyorum bırakmaz bunun arkasını ve aynı cesaretle devam eder. Politikadaki duruşuna ve hayattaki duruşuna da devam eder. Çok isterdim Berkan Çelik'in sahiden meclise girebilmesini bağımsız bir milletvekili olarak. Çünkü insan olarak var olanlardan bir tanesiydi. Ne yapmıştı? Yaptıklarından bir tanesi, en çok sevdiklerimden bir tanesi şuydu. Hani buna ben de dahilim. Götümüzü kaldırıp o soğuk kış günlerinde, gecelerinde dışarıya çıkıp kimse hiçbir şey için hiçbir şey yapmazken o ve arkadaşları sokakta evsiz insanlara çorba dağıtmışlardı. Evet, bu yüzden hayır vazgeçmemesi lazım Berkan Çelik. Peki ne olacak bundan sonra? Ay ne bileyim ben ne olacak, siyasi analizci miyim ben? Dünden beri zaten ne kadar konuşmayan gazeteci, ne kadar konuşmayan varsa hepsinin birden çenesinin bağı açılıverdi. Hayır ne oldu? Ne oldu? Tabii ki iyi oldu. Ama vakti zamanında konuşulması gerekenlerin konuşulması gerekiyordu. Yani iş işten geçtikten sonra değil, iş işlerken yapılması gerekiyordu. Ama ne oldu işte, aman ekonomimiz şöyle olmasın, aman ekonomimiz böyle olmasın. Ya sadece sermaye el değiştirdi bunca zaman içerisinde. Ama Yelda Hanım ya, zaten içimiz şişti bizim kaç gündür. Ya o değil de yani... Ya arkadaş oyunu veriyorsun yetmiyor ya. Ayrıca bir de o oyun peşine düşüyorsun.
Gerçekten gitmesi gereken yere gitti mi? Ulaştı mı? Oldu mu? Bitti mi? Tamam mı? Tamam bak girdiniz mi?
Şey gibi hissediyorum ya ben artık bu seçimlerde kendimi. İnternette bir şey yaptığım zaman filan böyle emin olamıyorum. İnternetten alışveriş yapmaktan hiçbir zaman hoşlanmıyorum. Ondan sonra içim, orada hani bir şey alışverişi yapmışım da her an sanki kazık yiyecekmişim gibi filan geliyor. Vallahi ya bu nasıl bir paranoyadır? Paranoid şizofren olduk hepimiz nihayetinde. Fakat bu konuşanlar gerçekten çok komiklerdi yani dün itibariyle. Benim anlayışım falan gitti zaten. Ben normalde duyduğunu anlayan, okuduğunu anlayan filan bir insandım. Ne oldumsa ben. Hayır dedim ki lan dur anlayacağız. Ne diyorlar, ne diyorlar. Ayık kafayla hakikaten çekindim bu memleket. Günlerdir ayık kafayım. Allah'ım yarabbim çekilir bir tarafı kalmamış. Yok yok geldim. İyidir böyle. İyidir. İyidir değil mi? Ha iyidir. Evet iyidir. Bak önümüzdeki hafta Sakız'a gideceksin. Orada dombik olacaksın gene. Ama olsun yani en azından bir hafta içerisinde bir iki kilo vermeyi başarabiliriz yani filan. Değil mi? Alkolle alınan kilolar işte. Benim gündemimde olanlardan bir tanesi de bu. Bir Seçimde Duba Kali Ne Olacak isimli çalışmayla devam ediyor. Tabi sosyal medyada herkes bolca konu hakkında atıyor tutuyor. Aman ya, herkesin söyleyecek bir sürü şeyi var. Ama bu demek değil ki birini diğerinin şeyine koyarak, hani birini daha yukarıya çıkartıp diğerini aşağılayarak, diğerine kötü söz söyleyerek bir yere gelinmediğini de artık öğrenmek gerekiyor. Bunu bilelim bir. Eteğimizdeki taşları ortaya dökerken bir bunu bilelim yani mümkünse. Ondan sonra ne konuşacaksak öyle konuşalım. Yani şu cümleyi kurabilmek sahiden çok önemli. Senin fikrine katılmıyorum ama sana saygı duyuyorum. Mu biz unuttuk. Biz son 13 yıldır hep şu haldeyiz. Senin fikrine de saygı duymuyorum, sana da saygı duymuyorum, senin fikrine de katılmıyorum. Benim dediğim doğru, benim dediğim doğru, benim dediğim doğru, benim dediğim... Hayır. Birbirimizi dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle. Benim de bir sürü korkum var. Ne yapacağız şimdi? Her korktuğumuzun başımıza gelmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa yanıldık mı diyeceğiz? Ben artık yanıldık diyebilmek istiyorum. Evet, endişeliyim ama öyle de diyebilmek istiyorum ya. Aha yeter be. 40 yılı devireceğim şu hayatımda. Hiç mi gün yüzü görmeyeceğiz biz ya? Hiç mi görmeyeceğiz? Hiç mi yok? İçeride de mi kalmamış? Şarkıda da mı yok gün yüzü? Acayval.com'dasınız. Herhalde bu seçimin yine en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi Bülent Arınç. Ve bugün işte bir açıklamada bulundu. Hem daha öncesinde hani Melih Gökçek'le ilgili olan atışmaları vardı. Ya en çok şaşırılan şeylerden bir tanesi bu. Mesela Gezi'de de buna çok şaşırmıştık. Hani Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparken bir tane gazete muhabiri dönüp bir soru sorduğunda herkes televizyonun karşısında soru sordu, soru sordu diye bir şaşkınlık geçti. Halbuki olması gereken buydu. Fakat sormayı o kadar unuttu ki insanlar şimdi zembereğinden boşalırcasına sorular sorabiliyor herkes. Öyleydi eskiden. Hani bize diyorlar ya, bu hükümet gelmeden önce karanlık bir dönem. En azından insanlar işini yapıyordu.
hani gazeteciler manasında konuşuyorum. Ben gazeteci değilim, ben radyo programcısı, zevzek bir insanım ama okurum, görürüm. İnsanlar yazıyorlardı, insanlar soru soruyorlardı. Ve son yıllarda özellikle soru sormak bile lüks haline geldi, lüks. Lüks hayat, lüks hayat. Oh ne rahat, soru sormadan yat. Sana ne diyorlarsa onu yaz. Oh ne rahat bu lüks hayattı. Ama gördük ki evet, artık soru soranlar da yavaş yavaş meydana çıkmaya başladılar. Tabii ki benim kızgın olduğum bir sürü insan var. Dün neredeydi senin aklın dediğim bir sürü insan var. Niye? Çünkü onların aslen görevini yapmaları gerekiyordu. Mesela onlardan bir tanesi koskoca bir gazetenin genel yayın yönetmeniydi. Dün işte bir televizyon kanalına çıkmış, yorum yapıyor seçimle ilgili olarak. Adam arenan şey dedi, şimdi bu söyleyeceklerimden sonra bana yancı diyecekler. He, sen yıllarca onu yaptın zaten. Abi yancıydın. Vallahi de billahi de öyleydin yani. Ama yani hani bunu alenen dile getirmiş olması vallahi pes. Bir gazetenin genel yönetmeni bunu söylüyor. O da güzel ya. Ya vallahi hani hep yıllardır söylüyoruz ya. Suyumuza mı bir şey katıyorlar, havadan mı ilaçlıyorlar bizi? Twitter'da öyle bir account vardı. Hala var mı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama bu işte bir komplo teorileri üretenlerden bir tanesi bu account. Komple teori üretiyor. Ondan sonra acaba işte bu teoriye göre göya şeyden denir onun adına, bu uçaklar, havadaki uçakların egzozu vasıtasıyla dünyanın üzerine bir işte insanlığı değiştirecek ve aynı zamanda onların fikirlerini falan değiştirecek uyuşturucu maddeler atıldığına dair bir teorisi vardı. Ve hatta böyle gökyüzünde o uçakların bırakmış olduğu yakıt atıklarının izini, fotoğrafını filan çekip bunları yayınlıyordu. Onun gibi bir şey mi acaba? Olmaz olmaz dememek de lazım esasına bakacak olursanız. Bakın gülüyorum ama yine tarih garip bir şekilde bu komplo teorisyenlerini de haklı çıkartıyor. Çünkü bundan yıllar önce geride bıraktığımız 1000 yılda yahut siz deyin geride bıraktığımız 100 yılda İngiltere'de yapılan bir tane bir deney var. LSD üzerine yapılan bir deney. Ve bir köyde işte fırında hem LSD katılmış olan ekmekler üretiliyor hem de aynı zamanda o fırının İşte yakıtın şeyin odunun içerisine LSD katılıyor ve havaya işte bu duman salınıyor herhangi bir filtreden geçmeden. Ve o köyde yaşayanların gösterdikleri tepkiler ölçülüyor, yazılıyor, biçiliyor. Fakat köyde yaşayanların bundan zerre haberi yok. Sonrasında işte bunların hepsi bir hafta boyunca delirmiş köy. Sahiden delirmiş ama öyle böyle delirmek değil. Yani ne yaptıklarını falan şaşırmışlar. Ondan sonra demişler vay arkadaş biz bunun bayağı kötü bir etkisi var falan deyip bunu işte insanların üzerinde denemek yerine işte tıbbi maksatlı kullanmaya mı çalışmışlar artık o kısmını hatırlamıyorum. Bir belgeselde izlemiştim. Evet, vakti zamanında ben televizyonda sadece belgesel yazıyorlardım o yüzden. Yok ben dizide takip ediyordum. Ay hem de Türk dizilerini falan da takip ediyordum. Allah nasıl iç kıyıcı diziler takip ettiydim vakti zamanında. Yemin ediyorum yaptım bunu. Yemin ediyorum yaptım bunu. Ama çok güzel oyuncular vardı o yüzden yani. Neyse işte. Peki niye bu ortaya çıktı bu kadar zaman sonra? Çünkü şöyle bir durum var. Hani hükümetlerin, devletlerin bir gizlilik politikası var ama yine de bu kanunla bütün dünyada işte her ülkede farklı yıllarla belirlenmiş olan süreler var. O sürenin sonunda bunu halka ibraz etmek zorundalar. Ya biz bir bok yedik ama bunu işte 20 yıl önce yaptıydık, o boku 20 yıl önce yediydik filan şeklinde ve işte o gizlilik kalktıktan sonra konu ortaya çıkıyor ve işte ondan sonra o köyde yaşananlar ortaya çıkıyor filan filan ve belgesele konu olmuş olan bir şeydi. Ay çok merak ettiyseniz araştırın, sorun Google'a. Vallahi billahi neredeyse donumun rengini biliyor kendisi. Hangi ham maddenin üretildiğini biliyor. Lan durru. Öğrenin. Ya dedim acaba bizde de mi böyle bir deney yapıyorlar acaba sen? Ha? Bak o uçak teorisinin söylediği de olabilir mi ya? 20 yıl sonra kuntuyduk ama hakikaten olduydu da deme ihtimalimiz de olabilir ha. Olsun, ne yapalım? Şarkı dinleyelim o zaman biz. Şarkıyı ulaştıralım. Aman. Zaten seçilmişleri seçmek için uğraşmadık mı sürekli? Oldu da bitti maşallah. Dur bakalım ne olacak diye bakıp bakıp duruyoruz. Kardeş kardeşi oynamayı öğrensek her şey güzel olacak da. Halbuki annelerimiz ne güzel öğütlemişti bize çocukken değil mi? Kardeş kardeşi oynayın bak sakın birbirinize kavga etmeyin diye. Ama işin içerisine madde girince hani materyal girince sahip olma içgüdüsü o kardeş kardeş oynamaları. Ne hepsi yalan, hepsi dolan, hepsi hikaye oluyor. O yüzden yine aynı repliği tekrar ederek ben şarkıya geçiş gerçekleştirmek istiyorum. Dur bakalım ne olacak?
We'll be right back.
Beni diktatörünüz seçmediniz. Ne gelecekse başınıza bunun yüzden gelecek bundan sonra, ben size söyleyeyim. Tamam, ben adaylığımı koymamış olabilirim ama bir tanenizle, içinizden Allah için bir tanenizle o zarfın içine Yelda Hanım yazıp koymadı. Diktatörüm Yelda Hanım'dır demedi. Niye lan, geçen seçimlerde Lucescu birilerine bir şey çıkmıştı. Bir oy çıkmıştı valla. Bu seçimde ne oldu ya?
Aman, hiçbir şey olmamış. Bir tane bir şey vardı. Veteriner mi? Evet, onun haberini okumuşum ben. Bir tane bir veteriner. Sen git sandığa kadar oy pusulasının damgasını alnına vır. Ondan sonra amacıma bomboş at. Neymiş efendim? Ben protesto etme hakkımı kullandım. Ondan sonra amacıma ben yere reklamını yaptırmışım. Dürdük bakar nasıl seni ya. Allah Allah. Kendime oyum. En azından biriniz, içinizden biriniz bana oyunuzu vermediniz ya. Yazıklar olsun ya. Hakikaten yazıklar olsun. Şu kadar güzel vaatlerde bulundum. Belki evet, ayda 5000 lira asgari ücret demedim.
Hakikaten onu diyen de oldu ya lan. Vallahi oldu yani. Haydar abim. Didiydi. Ne oldu? Giremedi değil mi? Yok, hayır. Allah'ım ya. Vallahi bence kesin havaya bir şey katılıyor. Yeniden şu belgesel kanallarını izlemeye başlamam lazım. Hayır, o değil ya. Ömrümün en uzun süreli televizyon izleme macerasını yaşadım. Uzun bir aradan sonra açtım televizyonu. Ondan sonra tabii arkam dönük bilgisayarın başında oturuyorum bir taraftan. Çünkü o kadar inanmıyorum ki insanların söylediklerini, orada yaptıklarını filan. Fakat bir tanesi gerçekten çok komikti. Arkadan dır dır dır dır dır dır dır konuşuyor. Anam dedim, ne biçim kadın bu filan, dar dar dar dar dar bilmiş konuşuyor filan diyerek. Bak, bu söyleyeceğim gerçekten kadınlar yanlış algılamasın ama biraz fazla erkek bilmişliğiyle konuşan bir kadın sesiydi, tamam mı? Erkek bilmişliğine de çok gıcık oluyorum ben. Var bizim dinleyenlerimizin arasında bir tanesi, adı lazım değil. Ondan sonra... Hakikaten ama. Yani çok bilmiş bilmiş. Her bir boku kendi bilen, bildiğini zanneden bir erkek bilmişliği var ya. Heh! Aynen öyle konuşuyordu. Böyle ne biçim bir kadın ya? Hiç bir kadın böyle konuşur mu diyerek böyle döndüm arkama. Erkekmiş ya lan. Vallahi erkekmiş. dedim. Hiç yanılmıyorum ya bu konuda. Bakın, beni erkeklerden nefret ediyor falan olarak algılıyor olabilirsiniz. Olur mu? Olur mu? İçinizde çok yaşlıları, haza beyefendileri, ay ne bileyim canım benimleri de var. Var. En azından umudumuz var. Yani en azından yaşlı olanlarınız var da haza beyefendi konusunda umudumuz var da. Yani ama bir erkek çok bilmiş, bir bok biliyorsunculuğu durumu var ama yani. Lütfen kusura bakmayın ama var yani erkeklerde böyle bir durum. Ha, kadınlarda da evet biraz fazla konuşma filan durumu var. Ya da ne bileyim, söyleyeceği şeyi direkt olarak söylemek yerine en direkt bir şekilde söyleyip karşı tarafın anlamasını beklemek durumu da var. Ki bak, ben içerideyim, içeriden birisi olarak. Bazen kız arkadaşlarım böyle triplere giriyorlar. Anlayamıyorum. Sahiden içeriden birisi olarak anlayamıyorum ben onların yaptıklarını. Ay ne diyorsun canım benim? Direkt olarak söylesene, söyleyecek. Ne kuruyorsun kafanda acaba? Dediğim çok insan oluyor da. O erkek çok bilmişliği de gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Dün akşam da hakikaten hiç yanılmıyor insandı. Ben gene de hemcinsimin günahını aldım. Allah affetsin beni. Allah affetsin beni. Affetmeyecekse de yapacak bir şey yok. O da ne biçim bir sesti arkadaş ya. Yazık lan. Ay, onun bir de sevgilisi mevgilisi falan varsa ne bileyim. Ay ben gülerim, yemin ediyorum gülerim. Vardı ya hani bir tane Polonyalı bir televizyon programcısı. Ondan sonra bu işte çok ciddi bir konu hakkında konuşuyordu da karşısına çok komik sesli bir tane herifi çıkartmışlar derip böyle ciddi ciddi derdini anlatacakken bir tartışma programı, işte Seda Sayan'ın Meda Sayan'ın falan yaptığı gibi bir programdı galiba. Ondan sonra ya, o da fenomen olmuştu bir dönem. O zamanlar biz fenomen nedir bilmiyorduk tabii. İşte diyordu ya hani karşısındaki mini mini mini
Adamın siniri bozuluyordu, gülmeye başladı. O adama sonra ne olduğunu biliyor musunuz peki? Hiç. Hani merak ettiniz mi? O adam daha sonrasında evinden internet yayını yapmaya, vallahi bak yemin ediyorum, internet yayını yapmaya başlamış. Televizyonculuk kariyeri tümden sona ermiş o programdan sonra. Ve evinde bir stüdyo oluşturmuş, internetten radyo yayını yapıyor. Vallahi. Abi ben kime güldüydüm de böyle oldum ya. Ama o da çok komikti. Hatta bu adamla yapılan röportajda diyor ki, bana diyor beni sevmeyenler komplo düzenlediler. O yüzden benim kariyerim sona erdi diyor. İnternetten radyo yayıncılığı yapmayı da kariyerinin sona ermesi olarak değerlendiriyor. Az bile yapmışlar sana dürük. Bak şimdi aklıma geldi. Biz burada ne yapıyoruz acaba? Kariyerimizin doruk noktasındayız. Bağımsız radyo istasyonumuzda istediğimizi diyoruz. Demeye devam ediyoruz. İyi mi yapıyoruz bilmiyoruz ama gene de yapıyoruz işte. Vallahi bakın o. O neydi ya onun adı? Aa bak unuttum. Ya siz Google'a yazın işte. Komik gülen adam ve o sunucu Polonyalı falan. Vallahi Google'ın böyle sorular soran insanlar da var. Bazen ben de yapıyor olabilir miyim bilmiyorum da bildiğimi gel. Tam da şarkıyı dinlemenin zamanı geldiyse de.
Do it. I'm now sad too.
Ay yeter, şiştim yemin ediyorum, şiştim yani. Seçimlerden önce seçim şarkılarıydı, bayraklarıydı, bilmem nesiydi, zartıydı, zurtuydu. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bu seçimde ve diğer seçimlerde her zaman tek bir kazanan var arkadaş. O seçimden birinci gelen galip partiler, bilmem neler filan feşmeken değil. O bayrak hazırlayan şirketler var ya, yemin ediyorum en çok onlar kazanıyorlar arkadaş ya. O bayrakların hepsi seçim akşamında işte o bölgenin belediyeleri tarafından toparlanıyor. Hatta şeyler tarafından bile toplanmıyor. İşte partiler tarafından. Ulan al, sonraki seçimde kullanırsın değil mi? Loganı değiştirmiyorum, bir şeyini değiştirmiyorum. Yazık günah ya. Yazık günah yani. Benim vergimle verilen paralar bunlar. Tabii çünkü seçime girdiğiniz, işte seçim sürecine girildiğinde her parti için ayrılan bir ödenek var. Devlet tarafından ayrılan bir seçim ödeneği var. Ondan sonra bu paralar bu partilere ve kazansın ya da kazanmasın, seçim için bir harcırağını alıyor devletten. Yani o para da senin benim cebimden çıkıyor. Giriyor mu bizim kıçımıza bir güzel sonrasında vergi olaraktan? Bak maliyenin nasıl çalıştığını, Maliye Bakanlığı'nın çalışma prensibini anlattırtmayın bana. Rica ediyorum. Hazine denilen arkadaşımız öyle geride bıraktığımız yüzyıllarda olduğu gibi işte yok krallıklarda, imparatorluklarda filan olduğu gibi gerçekten bir hazine dairesi, içerisinde hınca hınç altınla dolu filan bir şey değil. Ondan sonra mıcığıma ay Levent Şen yüzünden ondan sonra mıcığıma demekten de imtina eder hale geldim. Bak söyleyemiyorum. İmtina ediyorum bile diyemedim Levent Şen yüzünden. Allah seni bildiği gibi yapmış. İnşallah karın sana yapar. En lezzetsiz yemeklerden yapar. Sürüm sürüm süründürür seni. Bak o kaydı yeniden çıkartırım ortalığa bak. ne diyordum ben ya? İşte Maliye Bakanlığı'nın genel itibariyle çalışma prensibi şu. Yani öncesinde bir şey belirleniyor. Bir maliyet analizi çıkartılıyor bir şeyle ilgili olarak. Ondan sonra arkasından buna bir ödeme gerçekleştiriliyor. Ama bunun bir geri çıkışının olması gerekiyor. Nereden çıkıyor o geri çıkış? Hop, bu yol, su, elektrik filan feşmeken var ya o arkadaşlarım. Sen onların hepsi vergisini veriyoruz. Ve herhalde en çok vergi veren ülkelerden bir tanesiyiz biz. Vallahi billahi yani. Bir ara şey vardı işte 99 depreminde geçici deprem vergisi vardı. İşte ondan sonra o bir yasayla işte bir bu süreç içerisinde kalıcı hale getirildi. Ay kimsenin de sesi çıkmıyor ha. Bu ülkede hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Başka ülkelerde yani tabii ki gelişmiş olan ve demokrasisi gerçekten oturmuş olan ülkelerde en ufak bir artışta bile insanlar tepkilerini gösterip ne oluyor lan? Şşt, kendine gel. Ben sana bunun için getirmedim ben seni bunun için tepeye. Bir kendine gel. Başka türlü olmuyor öyle, olmuyor. Her şey bizde ise sürekli bir söylenme ama hiçbir şeyin sesini çıkartmam. Biz sadece söyleniyoruz. Ama yine de paşa paşa yaşamaya devam ediyoruz. Ha işte bu seçimde de gene bütün partilerin hepsine bayağı bildiğin öküz gibi para verildi. Ya buna ne kadar para harcandığını sahiden merak ediyorum. Çünkü benim cebimden çıkıyor, senin cebinden çıkıyor, hepimizin cebinden çıkıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışma prensibi derken tekrar yeniden bu konuya gelmişler. İşte tamam, önceden bir bütçe şeyi belirliyorlar, gideri belirliyorlar. Ondan sonra buna okey veriliyor. Sonra arkasından ortaya vergiler koyuluyor. Kiminden ne kadar alacağız diyerek. Ve yapılacak olan şey esasında ne bu? Hani kredi kartına taksitle alışveriş yapmak gibi bir şey. Tamam mı? Alıyorsun, çatır çatır giyiyorsun, kullanıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ama sonra taksit senden çıkıyor. Ben öyle hiç düşünmedim. Prensibiyle çalışıyor Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla bu arkadaşımız da bize bir güzel geçecek yani mis gibi. Sol böğürden yapmazsanız rica ediyorum. Ben hep sağıma doğru çalışıyorum. Lütfen. Sağ böğürden çalışın bana. Diğerleri soluna çalışmak istiyordur, çalışılmasını istiyordur. Ben ona karışmam yani. İşte seçimle ilgili diyeceklerim de budur. Ama bak ahtım olsun. Aha şuraya yazıyorum. Lan Ayça, seni de Allah bildiği gibi yapsın. O kadar yazıyorsun, çiziyorsun. O kadar boyamalar yapıyorsun. İnsan bir parti için en azından bir bayrak işine girer arkadaş ya. Bir logo tasarlar. Ondan sonra onları bastırtır. Verir kargoya. Gönderir.
Al sana mis gibi gelir kaynağı. Ha, bak bir sonraki seçime böyle bir işe girelim biz. Bak aklımda bulunsun da benim. Güzel logo. Logo tasarımcımız Ayça Şen. Basım konusunda da zaten bulunur herhalde birileri ya. Ben de şey yaparım yani. Ben ne yapıyorum? Bayraklarımı asacağım ben de. Ne yapacağım yani? Oldu olacak. Ben partiyi kurayım direkt. Tabii lan. Seçilmesen bile. Oh. Tabii lan. Ne uğraşıyorum ya? Hala hamallık, hala hamallık peşindeyim. Senden hiçbir şey olmaz Yelda Hanım. Siyasi o da olmaz. Ya aman kul hakkı yenilmesin ya. Aman ben evde kullanmadıklarımdan falan bir bayraklar mayraklar yaparım. Ne yapayım yani? Bir sonraki seçimde girerken istemem ben kimseden yardım vardım. Ama bağımsızların yardım almıyor olması gerçekten mesela bence çok adaletsiz bir şey ya. İyi de o zaman Yelda Hanım her önüne gelen bağımsız adayım diyerek devletten şey almaya bakar. İşte seçim konusundaki hibe mevzusuna girmeye bakar. Ha, evet bir de öyle bir şey var. Vallahi süper uyanık bir milletiz yani. Yaban olur. Hakikaten olur. Ama sırf bu yüzden parti kuranlar da var. Yıllarca oldu. Oldu vallahi. Araştırırsanız öğrenirsiniz. Antin kuntin bir sürü parti kurulduydu. Nerede hani? İşte ANAP vardı. Nerede hani? Doğru yolu hiç demiyorum ki. Aman başka hangi? ANAP yalnız çok fenaydı ya. Anam! Hakikaten ANAP diye bir parti var.
Nerede onlar?
Seksi programımız devam ediyor.
Ajdara'nın kendisi Eurovision şarkı yarışmasına katılmak için şey başlatmış ya, kampanya başlatmış. Ajdar, Ajdar, Ajdar diye Allah da bildiği gibi yapsın seni. Bunların özgüveni, yani bu kadar oyun oynuyor olmalarının mümkünatı yoktur değil mi bu insanların? Gerçekten eğer bu bir oyunsa sahiden tebrik ediyorum. Bu kadar uzun süre boyunca böyle bir oyunu oynayabildiği için. Yok değil, kaptırdıysa... Ay anneciğim, bilemedim ki ben de. Tabii herkes olmalı, herkesin de normal diye bir şey de olmamalı da yani. Hani herkesin kendine göre normalite olmalı da ama bu da yani. Ama Yelda Hanım, kendinize de çelişmeyin. Hayranları var ya, çok ciddi hayranı olan insanlar var. Dalga geçen de güzel bir ruh var ama bir de aynı zamanda ona hayran olduğunu söyleyenler de bana da söylüyorlar. Lan, alo, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Düdük makarnaları. Ben size böyle hala eleştiriyorsunuz yerden. Üstelik dalga geçerek ve aynı zamanda küçümseyerek yapıyorsunuz bunu. Ama yani insan bir yandan da kendi böğrüne hançeri batırmak istiyor. Hayran olduğunu söyleyenler var. Evet, geliyor kulağıma. Kulağıma şunlar da geliyor. Benden korkanlar varmış çok fazla.
Yiyeceğim sizi. Yiyeceğim böyle ekmek arası. Öyle güzel olacak.
Niye korkuyorsunuz benden? Tahmin edebiliyorum. Hani her konuştuğunu gelecek burada anlatacak. Her şeyi anlatıyor. Dilinin kemiği yok. Hiçbir şeyi saklamıyor filan diye. Hakikaten saklanacak ne olabilir ki yani insanın bir hayatında? Ancak yüz kızartıcı bir suç işlediyse. Yahut birisine çok büyük kötülük yaptıysa ve kendini affedemiyorsa saklanacak bir şey olur. Onun haricinde ne saklanabilir ya bu hayatta? Vallahi çok ciddi bir şekilde merak ediyorum yani. Sahiden. Lan çıplak geliyorsun bu dünyaya, çıplak gideceksin. Götün başın açık bir şekilde gideceksin. Gerçi gelirken çıplak geliyorsun da giderken her bir şeyleri sarıp sarmalayıp gönderiyorlar. Götünü başın... Oraya da gelmeyeydik. Ama olsun. Önce çırılçıplak bir şekilde. O niye yapılıyor ki? Ben mesela onu da merak ediyorum. Hani sadece İslamiyet'te mi var bu? Yoksa diğerlerinde de var. Tabii tabii. Hatta bazılarında bayağı makyaj falan yapıyorlar. Hani yaşıyormuş. Bir dönem 1900'lerin başı, 1800'lerde işte o fotoğraf makinesinin ilk olduğu dönemlerde bazı fotoğraflar çektirmişler insanlar ölen yakınlarıyla. İşte onlara makyaj yapılmış, günlük kıyafetleri giydirilmiş filan ve stüdyoya girilmiş. Böyle öyle fotoğraflar gördüm. Manyaklık ya. Aa, neymiş efendim? Onunla son anısı olsunmuş. Yanı başında bir ölü var. Böyle bayağı hani bildiğin ölü ölü insanla fotoğraf çektirmişler. Ama şimdi böyle bir şey olsa zaten bu sapkınlık, manyaklık olarak değerlendirilip bununla ilgili cezai bir işlem yaptılar. Ama bir dönem bu yapılmış. Vallahi yapılmış ya. O fotoğrafları gördüm mü gözlerime inanamamıştım. Korku filmi gibi. Bir de bunları çerçeveletirip duvarlarına filan asmıştır bu manyaklar. Daha fenaları var Yelda Hanım. Evet, yeni nesil fotoğraf manyakları var. Onlar çok acayipler ya. Hele şu evlendikten sonra fotoğraflarını her bir tarafta paylaşanlar var ya. En azından eskiden şeydi, hani güzeldi, tamam. Güzel değil, ben o evlilik fotoğraflarının hepsine çok gülüyorum da. Yani hani heves etmiş, gitmiş stüdyoda fotoğraf çektirmiş. Sonra onları bastırmış. Evinde sehpalar olsun, kitaplıklar falan olsun. Ne bileyim bir duvarda işte bir çok önemli bir ressamın çalışmasıymış gibi olsun. Hep astılar ama şimdi bunları bir de Instagram'larda koymalar. Ay, evlendikten 10 yıl sonra bile bu fotoğrafları koyanlar var. Bugün yine bir arkadaşım koymuş. Onun da evlilik yıl dönümüymüş. Ay, bir de güzel zannediyor. Lan bildiğim götüm gibi. Anam, o ne biçim makyaj be? Allah da seni bildiği gibi yapsın. 1980'lerdeki gelinler gibi. Hep topu 5 yıl önce evlenmişsin. Bilemedin 6 yıl önce. Hiç mi kimse demedi sana bu ne biçim makyaj arkadaş diye? Ben mi evlenirken, ben kendi kendime yaptıydım bak. Ne yapacağım ya, Allah Allah. Hayır, fotoğraf falan da çektirmediydim.
Ay ne yapacağım ya? Aa, gidip saçma sapan abuk subuk paralar veriyorsun. Ayrıca da hiçbir tarafı... Ben elimde zaten evlendiğime dair şey yok ki. Fotoğraf yok ki yani. Hani o nikahla ilgili falan. Hiçbir fotoğrafım kalmadı benim galiba. Zaten ben fotofobiyim ki. Çocukken bir kere babam böyle birkaç defa oldu da... Bir tanesinde böyle üçümüzü toparladı. Ondan sonra nasıl bir sinir ağır bir... Ama neden bunu yaptığını hakikaten hatırlamıyorum. Yani niye onun o gün o anda olmasını istediğini hatırlamıyorum. Toparladı. Hava kasvetli. Nasıl yağmur yağıyor falan böyle. Ondan sonra havada soğuk mu yandan fotoğraf çekilecek. Niye? Neden? Neden yapıyoruz bunu? Üçümüz de dizilmişiz fotoğraf makinesinin karşısında stüdyoda. Embesil gibi duruyoruz. Benim gözlerden öfke fışkırıyor. Ama öyle böyle öfke değil. Hepimiz de ağladık ağlayacağız haldeyiz. Artık nasıl gittiysek hangi ruh hali içerisinde. Kardeşim mesela var öyle bir fotoğraf. O günden bir fotoğrafı var. Böyle ayak hafif öne atılmış filan. Ondan sonra namacıma nasıl ağlamış galiba o. Kesin ağlamış. Ondan sonra namacıma o kadar mutsuz bir fotoğraf ki. Ondan sonra mı acaba bende fotofobiklik başladı? Bak şimdi işte Yelda Hanım'ın mevzusu bu. Acevar.com'da kendi kendine psikanalizini gerçekleştiriyor. Tabii. Ama yani ben o fotoğraf da yok bende. Sahiden benim bir tane fotoğraf şeyim vardı, albümüm vardı. Ta çocukluktan hım diye olan. Onu da bulamadım. Taşınırken bir yerlerde kaybettim galiba. Yahut evde mi kaldı bilmiyorum. Eve gittiğimde annem nerede bir göreceğim bakalım. Kiraz mevsiminde gideceğim çünkü. Yakıt bizim oralarda kiraz mevsimi öyle Haziran değil. Bayağı bildiğin Temmuz. Temmuz'dan itibaren kirazlar gerçekten yenebilir kıvama geliyorlar. Ay olaydı da yiyeydik. Ay canınızda çektiyse demek. Ben şarkıyı ulaştırayım da. Varsa dolapta şey yapın yani alın o zaman. Ben de şarkılaştım. Buyurun keyfini çıkarın. Kiraz, çilek, portakal.
Une ride dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir. Et danser encore.
Envoyez valser
yaparken saçma sapan şeyleri merak ettiğim de oluyor tabii ki. Misal yıllar yıllar önce Sanyo diye bir tane firma vardı. Hala var mı bilmiyorum. İşte şey yapıyorlardı onlar. Fotoğraf, motoraf, şey, bak öyle bir şeydi. Şimdi her şeyi yapan filan bir haldeler. Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından bir tanesi. Ama bu arada deniyor ki bilelim öğrenelim bölümüne geçtiğimizi ben size söylemeyi unuttum da. Bilelim öğrenelim. Zenginin malı zürdün çenesini nasıl yoruyormuş isimli çalışmamızda şu anda devam ediyor. Sanyo Sony'den önce kurulmuş rivayet bu ya işte. Sony de oradan kopya çekmiş de ondan sonra Sanyo'ya daha yakın bir isim olarak onu kurmuş deniliyor. Ama Sanyo Hint, Atlas ve Pasifik okyanuslarını ifade ediyormuş. Sanyo'nun kurucusu tüm dünyaya ulaşmak istediğinden şirkete isim koyarken tüm dünyaya suları uzanan bu okyanuslardan ilham almış. Sanyo. Japonca'dan şey yapmıştır herhalde yani. Pasifik, Atlas, ne bir de Hint Okyanusu. Onun İngilizcelerine bak, onların hepsini birleştir. Ay ne biçim uğraşıyorlar ya? Yumatu da vardı yalnız. Yumatu. Ay siz bilmezsiniz onu, bir milyoncular. Yuhatu ile karıştırmayın. Öyle de bir şey vardı. Ama isim koyma konusunda gerçekten çok yaratıcı olan bir ülkeyiz yani. Gerçekten. Özellikle küçük minnak böyle restoranlar, kafeler falan için kullanılan isimler. Ay yerim ben onları. Çok tatlı işler. Vallahi çok çok tatlı şeyler buluyorlar. Yahut gündemde olan ne varsa ondan yola çıkarak isimler oluşturuyorlar işte. Gündemde değil de genellikle televizyon dizilerinden etkileniyorlar. İşte atıyorum mesela ne var? Baba Ocağı diye bir tane dizi var. Hemen Baba Ocağı kahvesi, Baba Ocağı kıraathanesi filan şeklinde. Ama muhakkak Şen Kasap, Bizim Kasap her şehirde, her ilde, her ilçede muhakkak vardır. Yoksa ben o toprakların bu topraklara ait olmadığını iddia ederim. Ederim valla. Bir de kardeşler de muhakkak olanlardan bir tanesi. O kardeşler de kendi aralarında bir türlü anlaşamazlar. Adı kardeşlerdir. Baba ölüp gittikten sonra yani aileyi tutan bir tane bir direk vardır. Ya büyüklerden birisi yani kardeşlerin içerisinde en büyük olanı ki o da hamuduyla götürür esasına bakacak olursan. Yani atıyorum işte 10 kazanıyorsa 5 kardeş bu işin içerisindeyse bu onu 2-2-2 diye bölüştürmez de ben bu işin başındayım arkadaş kimse kusura bakmasın 4'ü benim geri kalanı sizin diyerek bölüştür. Yalan mı? Yalan mı? Kendi içimizde de böyle süper adaletsiz bir milletiz. Yalan mı? Yalan deyin hadi. Deyin. Mah yalan. Yok öyle bir şey. Herkes bir şekilde birbirinin hakkını gasp etme derdinde arkadaş yani. O yüzden birileri bu ülkede bir şeyleri yanlış yaptığı zaman kimse kolay kolay sesini çıkartmıyor. Kendi içinde yaptığı yanlışları da görüyor. O yüzden sesini çıkartmıyor. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Onun için bu kadar hani herhangi bir şekilde bir yolsuzluk, molsuzluk falan olduğunda dünyanın başka ülkelerinde hemen bir anda şey durumu yaşanıyor ya. Tamam peki bu ispat edilene kadar, suçum ispat edilene kadar ben görevden çekiliyorum. Siz istediğinizi yapın falan diyor insanlar. Ama bizde öyle olmuyordu. İnşallah bundan sonra böyle olması sağlanacak diye umut içerisindeyiz. Hepimizin umudu bu yönde. Beklediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani ne olursa olsun. Yalnız şunu söylemeyin rica ediyorum. Hani işte dünden beri herkes bunu söyleyip duruyorlar. İşte yok Soma'da şu AKP'ye bu kadar oy verildi. Yok efendim Reyhanlı'da bu kadar oy verildi. Vay yazıklar olsun. Stockholm sendromu filan feşmekan gibi şeyler sakın söylemeye kalkmayın. Bu çok ciddi bir küstahlık. Ve yıllarca hepimizin en büyük kusuru buydu. Ve hala da aynı şey yapılıyor. Aynı küstahlıkla devam ediyoruz. Neden hani o taraftan bakıp öyle düşünmeyi tercih etmiyoruz da bu küstahlığa devam ediyoruz? Ya tabandakine hiçbir şey söylemeye kimsenin hakkı yok. Vallahi yok ya. Hani şunu diyor ya herkes hak ettiği gibi bilmem ne. Küstüğü zaman herkes birbirine aynı şeyi söylüyor. Çıkacaksak eğer düzlüğe ve doğru bir topluluk olacaksak eğer önce bilenler olarak yahut bildiğini zannedenler olarak şu küstahlığımızı bir kenara koymamız gerekiyor. Ben çok rastlıyorum, çok rahatsız oluyorum bundan. Artık gerçekten çok rahatsız oluyorum. İşte bir şey oluyor, bir tane bir fotoğraf görüyorlar. Vay efendim, bunlar görseydi de şöyle yapardı da böyle yapardı ama işte orada da böyle. Yapma. Böyle şey, böyle eleştiriler yapıcı eleştiriler değil. Karşındakine sürekli saldırıda bulunmak hiçbir çözüm getirmiyor. Aksine inatlaşmayı getiriyor yanı başında. Hiç gerek yok. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. İnatlaşmamamız gerekiyor. Başında da söyleyeyim programın, gene söylüyorum. Bizim en çok unuttuğumuz şeylerden bir tanesi şu. Sana katılmıyorum ama düşüncene saygı duyuyorumu yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Biz bunu bilmiyoruz. Oo Yelda Hanım, bilir konuşuyorsunuz böyle. Ukla ukla, ukela ukla. Valla ukala ukala konuştum. Ama yapmayalım ya. Ne olur rica ederim lütfen yani bak. Evimizde yüzük halimden rica ederim, ne olursunuz yani. Ne olur bir miktar yani. O kadar da aşağılamayalım birbirimizi. Aynı şey çünkü size yapıldığını. Bak en klişe olanı bu. Sana yapılmasını istemediğini bir başkasına yapma diyen. Ne güzel demişler değil mi vakti zamanında. Bunu söylemiş adam. Kadın artık kim söylediyse. Ama söylemiş birisi. İşimize geldiği zaman kullanıyoruz değil mi bunu? He, tamam o zaman. Yeniden kardeşler bakkaliyesini geri döndürüyoruz. Bu çözümlemem de gerçekten şahaneydi yani. Toplumun genel çözümlemesini gerçekleştirmek. Bilmiyorum farkında mısınız? Bununla ilgili olarak gerekiyorsa beni ödüllendirebilirsiniz. Karaköy'de çeşitli yerler var. Oralarda şırtlar, madalyalar falan yapılıyor. Şu onlardan bir tanesini hazırlayıp yaptırıp bana gönderirsin. Öptüm canım şarkıyı ulaştırdık. Buyurun keyfine çıkarın. Taptaze değil tabii ki. Ne zamandan? Ay bilmiyorum ne zamandan. Takıldıysa kulağıma demek. Yelda'nınla birliktesiniz. Tabii ki ayçayvar.com'dasınız. Bu seçim yüzünden ne güzel mis gibi haberler eridi gitti arada ya. Ben en çok onu üzülüyorum. Çok üzülüyorum hem de, öyle böyle değil. Misal bak, İrlanda'da yaşayan Alan Park, kız arkadaşı Clarissa Carnes'le birlikte savaşırken kendisini kırmış yalan. Ya no, no. Ömer okuma, ne? Ne? Ne yaptınız abi siz? Kırmak ne demek? Vallahi kırmış adam. Şey, denir onun adına. İşte hemen hastaneye kaldırılmış. Ondan sonra arkasından ameliyatlar olmuş. 2 ay boyunca hasta yatmış. Tabii sonra arkasından işe gidememiş. 8 hafta boyunca yatakta yatmış, mütemadiyen kanama manama geçirmiş. Ay bak şimdi bunu dinlerken erkeklerde genel itibariyle bir empati kurma durumu yaşanıyor, tamam mı? Onlarda çok acayip çalışıyor bu mekanizma. Biz kadınlarda bu yok mesela. Hani misal atıyorum, bir kadının memesini birisi böyle aşırı derecede sıksa filan, böyle ay canım acıdı ış filan deme durumu olmuyor da. Yani hani erkeklerinki direkt olarak, yani hani empati var kadınlarda, hani şiddet gören, acı çeken bir insanı gördüğü zaman yahut onunla ilgili bir haber okuduğu zaman bunu sanki kendisi yaşamış gibi hissediyor ama hani o bölgeyi böyle bir tutmak ihtiyacını hissetmiyor. Ama erkeklerde bu durum var. Bak şimdi adamın penisi sevişirken kırılmış. Aha eli penise gitti. Ne oldu lan? Yerinde mi? Bacak böyle bir sıkıştırılıyor değil mi? Ya niye yapılıyor bu ben? O değil de abi, ne yaptınız ya gerçekten? İşte bak bu seçim yüzünden biz bunların hepsini atladık. Gitti bunlar da abi. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Nasıl bir sevişmeydik de adamın, sen adam mı? Ne yaptın yani? Ne yaptın? Üstünde şınav falan mı çekmeye kalktın arkadaş? Sen ne yaptın onu kıracak kadar yani? Tamam tamam bitirdim, şey yapın, bacaklar rahat ama öyle dışarıda. Aa, hazır aklıma gelmişken şimdi hatırlatayım bunu, ara ara muhakkak hatırlatmam gerekiyor. Bakın, koduğumun sonradan çıkma bacaklarını öyle şeylerde, nenir onun adına, otobüslerde, dolmuşlarda ayrı ayrı oturmayın lan hırtlar. Adam, erkekler size söylüyorum. O ne lan? Niye öyle ayrı ayrı oturuyorsunuz? Sizin yüzünüzden bize büzüşüp büzüşüp oturmak durumunda kalıyoruz. Hep hatırlatacağım bunu. Yapmayın şunu ya. Ben bir kere öyle demiştim de bir çocuğun birisine. Sonradan çıkma yerlerini toparlar mısın? Doğru konuş benim. 23-24 yaşlarında bir oğlan çice. O zaman ben de 33-34 yaşındayım. Bu böyle şey yaptı. Doğru konuş benimle falan fişmeken deyince. Ben dedim ki biyoloji öğretmiyorlar mı size? Bilmiyor musun? Hani insanın doğumunun nasıl gerçekleştiğini gerçekten mi bilmiyorsun? Ne diyeceğini de bilemedi. Hakikaten küfrettiğimi falan zannetti. Hayır, küfretmiyorum. Genellikle benim küfürlerim mal, gerizekalı falan şekli. Aa tabii, çok kızdığımda özellikle bisikletteyken yaptığım küfürler var. Dün de çok güzel bir şekilde 3-4 tane arabanın sahibine dedim. Vallahi dedim, billahi dedim yani. O dedim sinyal lambası, o sinyal kolu var ya. Kıçına dedim, kıçına. Aynen mi? O sinyal var ya, kıçına kıçına girsin. Belki orada işine yarar. Hiç kullanmayı tercih etmiyorsun. Zat diye dönüyorsun ben yolun en kenarındayken. Başına bir şey geleceğinden korkmuyor musun ya? Ne korkacağım be, o korksun benden. Hiç alttan olamam, kimse de kusura bakmasın. Zaten dönmüş, geri dönemez orada. Ben gitmiş oluyorum çoktan. Hatta şimdi gideyim buralardan. Çarşamba günü görüşeceğiz. Hoşçakalın. İşte, haberlere çok bakmayın ya. Ne olacaksa olacak işte. Kapatın kapatın televizyonları. Bolca müzik dinleyin. Öptüm. Yelda Hanım gitti ayçevali.com'dan. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.